güne bakan.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınındasınız. Güne Bakan programındasınız ve Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, ben Tülin Bilen ve ana kumandada Sefa Aktan yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bugün programımızda ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir'i ağırlayacağız ve kendisiyle Yasin Suresi 60-67 arasındaki ayetlerin anlamı üzerine konuşacağız. Ardından Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Araz Aslanlı ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve kendisine Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşananları soracağız. Programımıza ilk olarak müzikle başlıyoruz. Ardından biz burada olacağız sevgili dinleyenler.
Şol kudretten izini
geçtik elhamdülillah.
Şol karşıki dağları, o yemyeşil bağları sağlık safalık ile
açtık elhamdülillah.
Beri gel barışalım, ya dirsen birleşelim. Atımız eyerlendi,
koştuk elhamdülillah.
Kuru idik, yaş olduk, ayağı idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk,
uçtuk elhamdülillah.
Medeniyet.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir var. Biraz önce de söylemiştik size. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Merhaba.
Hocam bu hafta bugün sizinle Yasin Suresi 60-67 arasındaki ayetlerin anlamı üzerine konuşacağız. Dilerseniz ilk önce ayeti dinleyenlerimizle paylaşalım. Ey Adem oğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Hocam bu ayet bize ne anlatıyor? Sizden dinlemek isteriz.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Tabi önceki ayetleri işlerken şey sahnesine gelmiştik. Artık insanlık dünyadaki sınav dönemi sonlanmış ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dönmüşler. Hı hı. İyiler orada çok güzel bir sonuca kavuşmuşlar. Hı hı. Kötülerin de tam ayrıldığı bir sahne. Cenab-ı Hak "Vamtazu, sizler ayrılın." dedi. Hı hı. "Eyyuhel mücrimun, ey mücrimler, sizler ayrılın bakayım." diye. Hı hı. Hemen sonrasında sizin okuduğunuz ayetler geliyor. Tabi mücrimler, yani kötüler, iyilerden ayrılınca oluşturduğu bir burukluk var. Tabi onlara o zaman öyle söylendi. Cenab-ı Hak dedi ki "Elem a'had ileykum." Ben size vaktiyle "Ey Adem'in çocukları, şeytana kulluk etmeyin" diye söylemedim mi?
Aha, aslında bu ayetleri kötülere söylüyor değil
evet,
mi?
Evet, bu okuduğumuz ayetler kötülerin bağlamında geliyor. Hı hı. Tam onların böyle tabi dünya dönemi artık geride kaldığı için bu esnada yaşanacaklarla dünyadakinin ilişkisi kurulabildikçe anlamlı. Hı hı. Cehennemde de aynı şey yaşanıyor. Cehenneme atıldıklarında oradakiler "size dünyadayken uyarıcılar gelmemiş miydi?" diye soruyorlar. Bu muhtemelen, yani gördükleri o vahim tabloda o insanların aslında mücrim olduklarını hatırlamak istiyorlar. Bu onları rahatlatacak sanki. Hı hı. Hani onlar desinler ki evet, çok uyaranlar geldi ama biz hani umursamadık, suç bizdeydi kabilinden. Bu bir suçluyu görünce, bir suçluya cezaya uğramış birini görünce hani "ne yaptın" deme merakımız gibi bir şeydir. Çünkü diğer türlü boşlukta kalır. Ona olan tatbik edilen ceza vicdanımızı kanatır. Ama suçunu öğrenince "ha, iyi hak etmişsin" der, rahatlar gideriz. Dolayısıyla "ey mücrimler ayrılın" dendiğinde hani onlara bu kez böyle soruldu. Dendi ki Cenab-ı Hak "ben size hani elçiler, peygamberler göndererek" — bu her bir ahit dönemi, peygamber dönemi demek — "ben size şeytana kulluk etmeyin dememiş miydim? Elem ahad ileykum ya beni adama en la ta'budu şeytan. Ve ben size demedim mi? İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır" diye. Bu şunu gösteriyor: aslında biz şeytanla bu iletişimimizi dünyadayken sürekli vesvese dediğimiz bir arayüz var. Bizim iç sesimizi kullanıyor, konuşuyor. Biz mesela oradaki mücrimler şey demiyorlar: "aa, şeytan da kim? Hani biz onunla hiç tanışmadık, hiç bilmedik ki kim şeytandır" diye. Belli ki bu yaratılışımızdan ölümle birlikte çıkar çıkmaz aslında o konuşa durduğumuz, yani bizi sürekli vesvese dediğimiz o duyguları kendi iç sesimizi kullanarak ileten kişiyle aslında bir ömürdür İç içe yaşadığımızın farkındayız. Dolayısıyla hani o denli aşinayız ve farkındayız ki öyle demiyorlar: "Ya Rabbi, şeytan kimdi? Biz hiç tanışmadık, yani bize biri gelip de ben şeytanım" falan demedi.
Söyleyecek söz bulamıyorlar.
Bulamıyorlar çünkü beraber iç içe bu dönem geçirilmiş. Cenab-ı Hak ben size onu, hani tanındık bilindik birisi o, ben size onun apaçık bir düşman olduğunu, size düşman olduğunu söylememiş miydim? Şu demek bu, yani bu sonuca düşmanınıza uyarak geldiniz. Bense size her türlü hatırlatmayı yaptım. Uyardım. Buna rağmen hatırlattım, uyardım. Siz hani farkında olmadığınız ve mağduru olduğunuz bir durumun içinde misiniz? Yoksa hatırlatıldığınız, farkında olduğunuz, bile bile kendi cürmünüzün sonucunda mısınız? Bunun ayırt edilmesi lazım ki o demin söylediğimiz rahatlık oluşsun. Evet, onlar diyecekler ki ya haklısın Allah'ım. Fe'terafu bizenbihim, başka bir ayette Cenab-ı Hak suçlarını itiraf ettiler diyor. Yani biz evet kendimiz farkındaydık, bilincindeydik, göz göre bunu işledik. Ve en ya'buduni, ben size dememiş miydim ki bana kulluk edin, şeytana kulluk etmeyin. Demek ki şeytana kulluk yani sadece şey gibi bir şey değil. İşte ben namaz kılıyorum. Kime kulluk ediyorsun? Allah'a. Bir başkası da namaz kılıyor gibi bir ibadet yapıyor. O da şeytan gibi bir put edinmiş kendisine. Olay sadece bu anlamıyla değil de Cenab-ı Hak hayatın içerisinde, yani kendisi ortamın, insanın, nimetlerin sahibi olduğu için sözün de sahibi olduğunu söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla burada birinin sözü geçecekse benim sözüm geçecek. Çünkü mülkün sahibi benim, hı hı, sizin de sahibiniz benim. Ama siz benim sözümü dinlemek yerine, yani benim ölçülerimi dinlemek yerine şeytana itibar ederseniz, o zaman sanki mülk onunmuşçasına, buyruk onunmuşçasına bir davranmış olursunuz. O yüzden ve in ata'tumuhum, şeytanlara itaat ederseniz o zaman innakum le müşrikun, siz şirk koşmuş, yani buyruğu biraz benle biraz şeytan arasında taksim etmiş gibi olursunuz. Halbuki mülk tamamen benim olduğuna göre söz de benim olmalı. Demek ki yani cürüm Allah'ın yanı sıra, Allah ak demişken eğer şeytan hayır mavi olsun diyorsa ve kul peki mavi olsunu tercih ediyorsa, o zaman o konularda taksim etmiş demektir buyruğu. Düşünün, böyle bir ömür yaşanmış, hı hı, ve Cenab-ı Hakk'a değil de şeytana ittiba edilerek. O yüzden Cenab-ı Hak bana kulluk edin dememiş miydim? Ve en ya'buduni, kaldı ki bu dosdoğru bir yoldur. Yani sahip kimse, Mevla kimse, ona itaat ederek yaşamak en akıllıcası, en doğrusu. Diğeri, şeytanın size her itaat ettirdiğinde dünyada da sonuçlarını yaşadınız ve yanlış olduğunu. Çünkü Cenab-ı Hak tek seferlik bir imtihana sokmuyor bizi. Hı hı. Yani gençliğimizden ta ömrümüzün ileriki yaşlarına kadar pek çok konuda şeytanı dinledikçe sonuçlarını da bize yaşatıyor, gösteriyor. Hadi bir de bir sonrakine yapma bunu bakayım diye. Çünkü kulunu çekmek, onun ilgisini kendi üzerinde toplamak ve bunu saygıya, sevgiye dönüştürmek isteyen bir yaratan kudret var. Yani evet, iyi bir çağrıda bulunuyor Rahman ve Rahim olarak. Kulunu baştan kötüye planlamamış. Yani zaten onun hakkında kötü bir plan kurmuş da hani iyi de ne güzel de oldu böyle diyen değil de onu bir bakıma sürekli hidayete çekmeye çalışan. O yüzden buradaki ifadelerinde hep o dünyada yapa durduğu şeyleri hatırlatıyor. Ben size dememiş miydim şeytan apaçık düşmanınız? Bana kulluk edin, hem en akıllıcası, en doğrusu bu değil miydi? Bunu size belletmemiş miydim, kavratmamış mıydım? وَاَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, bu dosdoğru yol. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, sizden çoklarını diyor Cenab-ı Hak, şeytan yoldan çıkardı. Yani dalalete sevk etti. Ama hemen devamında ayet bitmeden soruyor ki اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, yoksa siz akletmiyor muydunuz? Yani bu seçiciliğiniz yoktu. Şeytan da geldi, hani çocuk kandırırcasına, hı hı, sizi kandırdı. Yani eğer böyleyse hadi buyurun söyleyin. Deyin ki evet, yani bizim akletme gibi bir seçiciliğimiz yoktu. Demin senin söylediğin, bu dosdoğru yol dediğin, dosdoğru yolu ayırt edemiyorduk. Şeytanın bize vehmettiği yanlış yolları ne bileyim doğru zannediyorduk. Dolayısıyla da biz mağdur olduk bu işten. Yani buna dair bir savunmanız olabilecek mi? Bu ayetler, yani o gün için yaşanılacak olanların Cenab-ı Hak tabii gayb ilmiyle bunu bize söylüyor. Hı hı. Yani zamanı aşkın ilmiyle söylüyor. Tabii bize gelen bu anlatımlar bugün için bizim açımızdan işe yarasın diyedir. Hı hı. Yani kendimizi bizde bu donanım olduğu halde temiz edebilme, iyisini, kötüsünü,
aklımızı
kullanabildiğimizi. Dolayısıyla da o sahnedekilerin asla mağdur olmadıklarını ve koca bir hayatta bu seçicilikle aslında yaşadıklarını, yani hani dünyadayken de karşılaşırız, hatta yer yer kendimiz de bunu deneyimleriz. Bile bile kötüyü ve kötülüğü yapmak gibi, hı hı. Hırsla, gazapla, öfkeyle, yani hayatta envai çeşit kötülükler var ve bunlarla eşleşen duygular var. Kimi gazap oluyor, kimi hırs oluyor, kimi haset oluyor, kimi ne bileyim bazen şehvet oluyor. Çeşit çeşit bunlar, hı hı. Ve kişiyi harekete geçiren, ama kişi biliyor ki bu sürecin doğrusu böyleyken ben şu anda yanlışını yapıyorum. Evet, bir arzumu, bir beklentimi sağlıyorum ama bu doğru değil. Başkalarının hakkına giriyorum, etrafta fesat çıkarıyorum. Bunu kaç kez kim bilir insan deneyimliyor.
Aslında insanoğlu şunu diyemiyor değil mi? Ben bunu bilmeden yaptım diyemiyor.
Hiçbir
aslında
sahnede Cenab-ı Hakk'a böyle bir savunmada bulunduklarını görmüyoruz. Hı hı. Yani ya Rabbi, biz hani konuyu tam anlamamıştık. Hı hı. Yani yaşadık ama ya ben tam ayırt edememiştim mesela. Senin o dost doğru yol dediğini, yani bunu da bana bunu da doğru diye yaptım işin doğrusu diye Cenab-ı Hakk'a işte sana iç dünyam, yani Allah her şeyi biliyor. Böylesi bir iddia ile kendilerini savunabildiklerini görmüyoruz. Hı hı. Ve Cenab-ı Hakk'ın demin de konuştuğumuz bunları bize anlatması, yani sizler Allah'ın katında transparan bir durumdasınız. Hı hı. İç düşünce ve duygularınızla. Burada herhangi bir yalan ile savunma yapma imkanınız yok. Zaten devam eden ayette Cenab-ı Hak اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ. Bir an geliyor, ağızlar mühürleniyor.
Evet.
وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ. Bu kez eller konuşmaya başlıyor. Çünkü bütün bir vücut aslında canlı olduğu için
tanıklık ediyor.
Mesela göz bize bir kayıt veriyor görüntüyü, ama aynı görüntüyü saklayabiliyor. Beden bize bir his kaydı veriyor, dokunuyorsun. Ayaklar öyle. Hı hı. Ama bunlar aynı zamanda bunların kayıtlarını tutuyorlar. Başka bir ayette Cenab-ı Hak bunların kendi bedenleriyle, yani bizim aleyhimizde niçin tanıklık ettiniz? Lime şehittum aleyna deyince onlar diyecekler ki antakanallahu lezi antaka kulle şey. Her şeyi konuşturabilen Allah bizi de konuşturdu. Dolayısıyla hani yalan konuşmanın bir işe yaramadığı, hakim karşısında olsanız, hakim sizden ayrı ve en az sizin kadar kısıtlı bir kişilik olduğu için yanıltabilirsiniz. Yani ben öldürmek maksadıyla vurmadım veya işte ben aslında oraya hırsızlık yapmak için gitmemiştim gibi bir dünya mazeret uydurabilirsiniz. Ve hakimi kısmen ikircikli bir duruma düşürebilirsiniz. Acaba öyle miydi diye. Fakat şu an karşısında olduğunuz kudret sizin o anınızı da bilen, bütün iç seslerinizde şu anınızla karşısındayken bilen Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla onlara deniyor ki اَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ. Yoksa siz akletmiyor muydunuz? Akletme o denli önemli bir nimet ki, hı hı. Yani adeta cennetle cehennem arasındaki makasta yol ayrımındaki bir donanımımız. Neredeyse akletme olmasaydı mazur olacaklardı. Diyecekler yani, yok ya Rabbi biz akletmiyorduk. Böyle bir imkanımız yoktu. Ha tamam, o zaman demek ki siz kolayca şeytan tarafından yanıltıldınız. Yanlış şeyleri doğru diye sanarak yaptınız. Dolayısıyla hani suçta amd dediğimiz, kasıt dediğimiz şey, hı hı. Oluşmadığı için de mağdursunuz. Efelem takunu taqilun, yoksa siz akletmiyor muydunuz? Bu soru biçimi Arapçada şey sorusu diyorlar buna. Tevbih sorusu, yani azar sorusu. İstifham değil. İstifhamda cevabı merak edersiniz. Ahmet orada mı değil mi?
Evet,
değil mi? Bu
evet.
Cevap bekleyen bir sorudur. Ama azarlama sorusunda biliyorsunuzdur cevabı. Hı hı. Tamam mı? Ama buna rağmen sorarsınız. O sormanız onu yermek içindir. Yani yoksa akletmiyor muydunuz? Hayır, evet demeleri değil de akletme potansiyeli olduğu halde akletme işlerini, onları cürümlerini kendilerine söylemek içindir. hemen devam eden ayet çok ilginçtir. Bu iki ayeti bir ayetin sonuyla sonraki ayetin başını ben sık okurum beraber. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Yoksa siz akletmiyor muydunuz? هَذِهِ cehennemu. İşte size cehennem. اَلَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size vaat edilip durulan cehennem işte budur. Demek ki aradaki ilişki çok açık. Akletmeyen insanlar, akletmekten kaçınan diyelim insanlar, kötülüğü hani bir vurdum duymazlıkla yapayım. Onun iyiliği, kötülüğü bu konuları düşünmeyeyim çok fazla. Biri hatırlatacak olsa bile kaçınır bundan. Evet. Duymak istemez. Çünkü sanki kötülüğü daha fazla bir bilinçle yapmak daha bir zordur, inciticidir, acıtıcıdır. Belki de ilerisi için kendisine mazeret biriktirmek ister. Hani tam ben o konuya dikkat etmemiştim diyebilmek. Çünkü çok düşünür, çok başkalarından da duyarsa hani Allah'ın huzurunda ya biliyordun arkadaşın da söylemişti, sen de düşünmüştün, hı hı, öğrenmiştin bunu diye. Dolayısıyla suçu cehaletle yapmak potansiyel bir arzudur kötüler açısından. Hı hı. Ama Cenab-ı Hakk'ın sistemi, insandaki sistemi, bundan kaçınmanın bir yolu yoktur. Suçluluk psikolojisi dediğimiz insan bedeninde kendiliğinden harekete geçen bir mekanizma insana karşı kendi iç sesiyle konuşur. Yani yaptığın şey yanlış, söz gelimi ertesi gün yapacağı yanlışı daha geceden uyku tutmaz. Yani nasıl yapacağım? İlk cinayet işleyenlerin bile ellerinin titrediği, tetiği çekemedikleri. Hani ilk kopya çekerken cinayeti bilmiyoruz ama kopyadan az çok böyle insanların ufak tefek nasibi olmuştur.
Evet.
Değil mi? Nasıl korkusu sarar, terlersiniz. Çünkü yanlış bir şey yapacaksınızdır. Bedeninizin bile sizden, yani hiç istemezsiniz o esnada terlemeyi. Rahat olmayı istersiniz ama o sizden bağımsız tepkiler verir. Akletme de böyledir. Siz doğrusunu yanlışını çok inceden inceye düşünmek istemeseniz de o düşünüp size sonuçları önünüze kor ve der ki sen şu anda yanlış yapıyorsun. İşte ömrün şuraya kadar geldi. Bak senden öncekiler öldü gidiyorlar. Hayatın bir sahibi olmalı. Bu denli güzellikleri yaşayıp sorunsuzca tüketmek üzeresin. Haydi bakayım diye o kendisini sürekli tekrarlar. Cenab-ı Hak o akletmenin kişiye kendisini sürekli tekrar ettiği koca bir ömürde yaşadıklarını, bir anlık bir şey değil bu, koca bir ömür içerisinde olan, yoksa siz akletmiyor muydunuz dediğinde o kadar bir suçluluk insanı basar ki yukarıdan aşağı, hı hı, ben bir ömür bununla aslında mücadele ettim. Akletmeyeyim, bilmeyeyim diye. İşte bu suç cehennemlik bir suçtur.
Evet, aslında insanlar şey mi, akılları yerine nefislerinin tercihlerini mi yaşıyorlar? İnsan, akıllarını bastırıp nefislerinin tercihleriyle mi hareket ediyorlar?
Evet, insan model olarak böyle bir varlık. Hı hı. Kendi iradesi var, yani hı hı, direksiyon gibi bu. Hı hı. Bir de direksiyonun önünde iki yol açılıyor. İmme şakiran, şükredenlerin yolu. Hı hı. Yani nimetlerinden ötürü yaratıcıyı tanıyıp saygıyla yaşamak. Hı hı. Diğeri de nankörlük yolu. Nimetler ondan değilmiş de kendisindenmiş gibi. Dolayısıyla da o nimetleri savurgan bir şekilde, herhangi bir ölçü, hudut, helal haram dinlemeksizin yaşamak. Şimdi bu iradenin önüne açılan iki sürecin şeyi olması lazım. Motivasyon araçları olması lazım. Doğrusunun motivasyon aracı akletme. Hı hı. Akledip yani beni yaratmış, bana hayat bahşetmiş, bunca nimeti vermiş. Birkaç hususta dikkatli olmamı istiyor, yapmamı istiyor. Saygılı olmalıyım. Dedirten yanımız bizim bu. Hı hı. Yani zapt eden kişiyi, kontrol eden kişiyi. Peki eğer insanlar bundan ibaret olsaydı herkes bunu yapardı. Peki diğer alternatife bizi motive eden yanımız ne? O da bu parazit yanımız. Hani nefis dediğiniz ya, arzular, evet, duyguların harekete geçmesi. İşte insan bu ikisi arasında irade gerçekleştiriyor. Hı hı. Eğer sol taraf, yani sağ solu biz söyledik. Eğer arzular boyutu, parazit yanı kontrol edilemez şekilde olsaydı o zaman iradeden söz edilmezdi yani. Siz diyorsunuz ki ben çok direksiyonu sağa doğru kırdım ama rüzgar o kadar baskındı ki hani tutamadım yolda aracı. Böyle olsa yine kişi ne duruma kalır? Mağdur duruma kalır.
Evet.
Halbuki öyle değil. Cenab-ı Hak insanı bu iki seçenek arasında kendisini istediği takdirde, isterse zapt edebileceği bir potansiyel de yaratmış. Ne zaman diğer tarafa kayıyor, kötülüğe? İstemezse, yani vazgeçerse kendisini zapt etmekten, kontrol etmekten, o zaman adeta kendisini bırakmış gibi oluyor. Yani direksiyondan elinizi çekip, araba varsın, şarampola yuvarlarsın.
Kesim oluyor.
Evet, der gibi olmak. Hı hı. Böyle vazgeçmişlik hali, hı hı. Hayatı böyle başıboş, savurgan yaşama hali. İşte bu kontrolsüzlük Yaradan'a karşı büyük bir saygısızlık olarak Allah Azze ve Celle kabul ediyor. Çünkü sana bu temyizi, seçiciliği ve ayırt etmeyi vermişken sana beni tanıyabilecek ki o alemlerin yaratıcısı bir fırsatı tanımışken ve benimle sevgili olmak ki Allah Yaradan'ı, zatını sevmemizi ve sevdiğimiz için elçisine uymamızı istiyor. Bu sevgi ihtimalini değerlendirmek varken ki bu olağanüstü bir şey. Her şeyin yaratıcısını sevmek ve onun tarafından da sevilmek. Bunu heder etmek, bile bile bunu istememek, adeta sunulan bu şeyi refüze etmek korkunç bir cürüm olarak kul açısından büyüklenme, diklenme ve saygısızlık. O yüzden bir önceki ayetin bitimiyle sonraki ayetin başlangıcı. Siz yoksa siz akletmiyor muydunuz? Hadihi cehennemu. İşte size cehennem diye karşılık buluyor. Elleti kuntum tuadun. Size vaat edilip durulan cehennem işte budur. Hadihi cehennemu elleti kuntum tuadun. Islavuhal yevm. Şimdi girin bakalım oraya. Bima kuntum tekfurun. Siz inkar edip durduğunuz için orada kuntum var, yani hep yapa durduğunuz. Bir kerecik bir yok sayma değil bu. Koca bir hayatta özellikle bile isteye hep Yaradan kendisini bir dünya ayetle hayatın içerisinde hatırlattığı halde, ayetler de sadece vahiy ile gelen bu ayetler değil, kulun hayatındaki değişimler, Cenab-ı Hakk'ın ona sağlık vermesi yahut hastalığa çevirmesi, zenginlik vermesi yahut fakirliğe döndürmesi.
Sınavlarımız.
Evet, değişkenlerimiz aslında, hı hı, Yaradan'ın bize hayatın sona doğru ilerlediğini hatırlattığı ve bu verdiklerinin kalıcı olmadığını hatırlattığı aslında rahmetiyle birer uyaran gibidir. Hı hı. O yüzden bunların hepsinden özellikle yok sayarak çıkmak çok ciddi bir negatif irade gerektiriyor. Biz buna inat diyoruz. Kötülükte ısrar diyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak bima kuntum tekfurun, yok sayıp durduğunuz için demiş. İslavuhal yevme bima kuntum tekfurun. Devamında o demin okuduğumuz ayet geliyor. El yevme nahtimu ala afvahihim. Biz bugün onların ağızlarını mühürleriz. Ve tukellimuna eydihim. Bizimle elleri konuşur. Ve teşhedu arculuhum. Ve ayakları buna tanıklık eder.
Çok dikkat çekici bir, evet, ayet değil mi?
Evet, çok dikkat çekici. Yani ellerimizin aslında Cenab-ı Hak başka bir ayette diyor ki siz وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. Dünyadayken bunlara karşı hiç kendinizi perdelemiyordunuz. Yani bilseydiniz sanki diyelim bir kötülük yapacaksınız işte ellerim görmesin diye hani onu ellerinizin üzerine örterek yapardınız. Yahut ayaklarım görmesin diye. Bunu yapmazdınız çünkü bunu hiç tahmin etmiyordunuz. Bugün bunlar ortamda var olan sizin azalarınız size tanıklık ediyorlar ki yaptıklarınızdan ötürü Allah'a karşı karşınızda bir şahit gibi. وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يمُ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ. Biz istesek onların o esnada gözlerini sileriz veya kazırız, gideririz. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ. Onlar yolda, düşünün, yoldasınız veya bir ortamdasınız ve gözünüz giderilmiş artık, bir yığınla da insansınız. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ. Herkes yolu bulabilmek için yarışıyor. فَاَنَّا يُبْصِرُونَ. Ama nasıl görecekler ki? Bir an gözler köreltilmiş o esnada. Hı hı. Bu dünyada görüp kullandığımız bu nimetin Cenab-ı Hakk'ın emriyle ansızın nasıl yok edilebileceğini, görme duyusunun, hı hı, koşturup o yana bu yana yol arar durumdalar. Yahut sonraki ayette diyor ki Cenab-ı Hak وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. Yahut onları bulundukları yerde mesh ederiz. مَسَخْنَاهُمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا. Ne ileri gidebilirler, وَلَا يَرْجِعُوا. Ne de geri. Adeta taş kesilmiş gibi yahut ucube bir varlığa dönüştürülmüş, artık ayaklarını kullanamıyor, azalarını kullanamıyor, böyle bir çuval gibi olduğu yerde kala kalmış. Dilesek böyle yaparız. Bunlar bir emrimize bakar, hı hı, der gibidir Cenab-ı Hak. Eğer bu ayetlerdeki bu ifadeleri bir insan okuduğunda hani birdenbire şöyle ol deyince olmayı yadırgarsa, bir sonraki ayette Cenab-ı Hak dikkatimizi وَمَنْ نُعَمِّرْهُ biz size ömür verdikçe نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ yaratılışta geri döndürüyorduk. اَفَلَا تَعْقِلُونَ akletmez misiniz? Yani bunu zaten yaşadınız. Biz hani gençlikten, çocuktan bir başlayın bakalım. Büyüsün, büyüsün, büyüsün. Orta yaş, sonraki yaşlar ne oluyor? Tersine yaratılışı bambaşka bir hal alıyor. Bunu bazen internet ortamında, ekranda hızlandırdıklarında ne oluyor? Birden nereden nereye geliyor insan? Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki oradan bir fikir alın. Bizim yani sürecin sadece hızlandırılmasından ibaret. Hani olmayan, hiç bilmediğiniz bir insan nasıl birdenbire yaratılışı gerisin geri ucube hale gelebilir? Bunu zaten yaşadınız. Sadece zamana yayık yaşadınız. Dolayısıyla acayip karşılıyorsunuz. Hızlandırdığımızda bir şeyi biz yapabiliyorsak hızlısını da yapabiliyoruz demektir. Dolayısıyla emrederiz. Birdenbire öyle bir yaratılışınız tersine verir ki olduğunuz yerde kala kalırsınız. Yahut gözlerinizi gideririz. Bu ayetler o esnada yaşanacak vahşeti vahim bir biçimde önümüze koyuyorken bu dünyadan bize henüz önümüzü görebildiğimiz, henüz istersek batıldan hakka yol alabildiğimiz bu imkanlarımız henüz daha varken, bunları kaybetmemişken değerlendirme fırsatını, çünkü kaybedilecek, kaybedilmesi muhtemel durumu düşündükçe insan elindeki nimetin kadrini, kıymetini bilir.
Evet, aslında bu dünyada inkar edebileceğimiz her şeyi öldükten sonra diğer boyuta geçtiğimizde inkar edemeyeceğimizi söylüyor değil mi?
Evet, zaten Cenab-ı Hak diyor ki bugün buraya geldiklerinde her şeyi fe'terafu bizenbim, itiraf ederler. Düne kadar saklayıp durdukları, yani farkında değilim, anlamıyorum, süreci tam anlamıyla değerlendirmedim gibi, yani göstermelik yaptıkları şeyleri artık açıktan, ya biz bile bile üstüne yatıyorduk bunun. Hı hı. Dolayısıyla bizi bir daha bir geri gönder diye çok yalvardıkları sahnelerde görüyoruz onları. Dileriz Allah Azze ve Celle bizi böyle bir kötü sonla hayatımızı sonlandırma ihtimalimizi hani kaldırır.
Dinleriz inşallah.
Evet, bizi muvaffak kılar hidayete, zatını daha dünyadan tanımayı, sevmeyi ve saymayı bize nasip eder efendim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kur'an ve hadis ışığında bölümümüzün de sonuna geldik. Değerli açıklamalarınız, programımıza konuk olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim bu fırsat için efendim.
Sevgili dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir stüdyo konuğumuzdu. Sevgili dinleyenlerimiz, Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Araz Aslanlı hattımızda. Kendisiyle Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşananları konuşacağız. Sayın Aslanlı, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Sayın Aslanlı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye bağlı kalmış. Ermenistan tarafı ise tam tersine Azerbaycan topraklarında birliklerin ikmal yollarına mayın döşeyerek bildiriye aykırı davranışlar sergilemiştir. Ermenistan ordusu sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş. Çatışmalar neticesinde de Azerbaycan askerleri şehit olmuştur. Karabağ Savaşı'nı 44 günde kazanan Azerbaycan için Laçin ve Zengezur koridorunun anlamı ve önemi nedir sizce?
Tabii sizin de ifade ettiğiniz üzere maalesef Ermenistan ve onu destekleyen güçler 1990'ların başından itibaren bir işgalci politika gerçekleştirdiler. Azerbaycan uzun süre barışçıl yollarla bu işgali ve onun sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışsa da maalesef Ermenistan işgalci tavrını sürdürdü. Arabulucu ülkeler, özellikle Agit Minsk grubu eski eş başkanları yapıcı bir girişimde bulunmadılar ve uzun yıllar Azerbaycan toprakları üzerinde Ermenistan işgali sürdü. Tabii ki buna tepki olarak Azerbaycan'da hem yönetim düzeyinde hem toplum düzeyinde askeri yöntem dahil olmak üzere tüm yöntemlerin kullanılarak Azerbaycan topraklarının bir an evvel özgürlüğüne kavuşturulması, topraklar üzerinde işgalin sona erdirilmesi gerektiği duygusu hep hakim oldu. Ve 44 günlük savaşta bu önemli ölçüde gerçekleştirildi. 44 günlük savaşı sona erdiren üçlü bildiride bu Laçin koridoru ve Zengezur koridoru ile ilgili hususlar bazı yerlerde direkt, bazı yerlerde dolaylı olarak ifade edildi. Ve ondan sonra bu Laçin koridoru ve Zengezur koridoru konuları daha geniş bir biçimde konuşulmaya başladı. Şimdi normalde Laçin koridoru diye bir şey yoktu tarihen. Laçin Azerbaycan'ın bir topraklarının bir parçası, Azerbaycan'ın bir bölgesi. Ama Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal ettikten sonra eski Dağlık Karabağ özel bölgesiyle, özellikle Hankendi ile Ermenistan arasında kara bağlantısını sağlamak üzere bu Laçin'i çok kullandı. Ve savaşı sona erdiren anlaşmalarda da Ermeni nüfusun Azerbaycan içerisinde kendileri güvence altında hissetmeleri için bu geçiş hakkının bir şekilde muhafaza edileceği ifade edildi. Yani burada aslında Azerbaycan topraklarına, yani Laçin'e ayrı bir statü öngörülmedi. Sadece bir geçiş hakkı, geçiş hakkı sağlanacağı ifade edildi. Tabii Rus barış gücünün kontrolü altında bunun sağlanacağı ifade edildi. Ama o dönemden beri, Ermenistan işgal ettiğinden beri koridoru Laçin şehri üzerinden kullanıyordu. Azerbaycan anlaşmada bunu not düşmüştü. Ermeni nüfusa bir geçiş hakkı, bir yol hakkı tanıyacağız ama bu Latin şehrinden geçmeyecek bir yol olacak. Son dönemlerde bu Latin koridorunun gündeme gelmesinin, bu şekilde gündeme gelmesinin temel nedenlerinden birisi bu. Hı hı. Azerbaycan eski Ermenilerin yaptığı, geliştirdiği o Latin yoluna alternatif olarak yine Latin'den geçen ama şehrin içinden değil dışından geçen bir yol yaptı. Bu üçlü bildiride de öngörülmüştü zaten. Ermeniler bu yeni yola geçmek istemiyorlardı. Latin şehrini ellerinde tutacak şekilde bir koridor olmasını istiyorlardı. Azerbaycan da tabii ki hem uluslararası hukuk bakımından Azerbaycan haklı hem de 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Azerbaycan haklı. Onun için Azerbaycan ısrar etti. Yeni yolu Azerbaycan zaten kendisi yapmış, maliyetini kendisi üstlenmiş. Hı hı. Ermenilere geçiş hakkını vermek için. Ermenistan bu konuda sıkıntı çıkarıyordu. Latin koridor tartışması biraz oradan yarandı.
Evet.
Zengezur koridoru ise yine üçlü bildiride öngörülen aslında tarih, yani Zengezur Azerbaycan toprağı, bunu biliyorsunuz. 1920 yılıyla 1929 yılları arasında Zengezur bölgesinin köyleri birer birer Ermenistan'a verildi. Moskova yönetimi Azerbaycan'ı 1920'de işgal ettikten sonra 1929'a kadarki sürede o Zengezur topraklarını parça parça Ermenistan'a verdi ve böylece Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan bölgesi arasındaki kara bağlantısı kopmuş oldu. Bu ne anlama geliyor? Aynı zamanda Türkiye ile Bakü arasında, Ankara ile Bakü arasındaki kara bağlantısının kopması anlamına geliyordu.
Aslında Türk dünyasıyla değil mi?
Evet, aslında Türk dünyasının ortasına Zengezur Azerbaycan'dan 1920 ile 29 arasında koparılmak suretiyle aslında Türk dünyasının karasal bütünlüğü bozulmuş oldu. Hı. Kara bağlantısı bozulmuş oldu. Mesela bu olmamış olsaydı bütün enerji projeleri, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, demir yol hattı vesaire hepsi daha kolay, daha az maliyetli, daha hızlı yapılabilirdi. Ve Türk dünyasının entegrasyonu daha iyi sağlanabilirdi. O zaman Moskova yönetimi tabii bunları öngörerek bu Zengezur'u Azerbaycan'dan kopararak Ermenistan'a vermişti. Ama bu 2020'deki üçlü bildiride bunun, yani Zengezur bölgesinin Azerbaycan'a tamamen iade edilmesi öngörülmese de Zengezur üzerinden geçiş hakkının sağlanması gerektiği yazıldı. Yani bu yazılı bölgedeki bütün ulaşım hatlarının, bütün ulaştırma hatlarının tamamen atılması gerekiyor ki bu hatlardan birisi de Zengezur koridoru. Azerbaycan da doğal olarak hem tarihi adaletin yerine gelmesini istiyor, hem Ermenistan'ın ve diğer tarafların 2020 10 Kasım'da imzalanan bildiriye uymasını istiyor. Ama Ermenistan istiyor ki savaşta yenildiği halde, hı hı, o işte Azerbaycan içerisinde yaşayan Ermenilerin yaşam haklarını, diğer haklarını, işte özel statüsünü vesaire talep etsin. Ama Zengezur'da 1991 yılına kadar Azerbaycan Türkleri yaşıyordu. Son Azerbaycan Türkleri 1991 Ağustos'unda oradan çıkarıldı. Katliam da çıkarıldı. Yani Ermenistan'daki Azerbaycan Türkleri ya katledilmiş ya hepsi çıkarılmış. Azerbaycan'da Ermeni nüfusun hakları korunuyor. Hı hı. Azerbaycan Ermeni nüfus için bir geçiş hakkı veriyor. Ermenistan Zengezur koridorunun açılmasına engel teşkil ediyor. Doğal olarak Azerbaycan bunu kabul etmiyor. Bu ne uluslararası hukuka uygun değil, ne tarihin gerçekliğine uygun değil, ne 44 günlük savaş sonrasında oluşan şartlara ve imzalanan anlaşmaya uygun değil. Çünkü Zengezur koridoru tabii ki Türkiye ile Azerbaycan'ı bağlayan farklı güzergahlar var. Gürcistan üzerinden var, İran üzerinden hat kullanılıyor. Ama daha kısa, tarihi olarak Azerbaycan'a ve Türklere ait olan ve 44 günlük savaş sonrasında imzalanan bildiriyle de tespit edilen bir koridor neden açılmasın? Aslında uzun vadede Ermenistan bölgede barış istiyorsa ve barışın olacağına inanıyorsa Ermenistan'ın da bunu kabul etmesi lazım. Maalesef Ermenistan bazen kendisi, bazen dışarıdan kendisine empoze edilen görüşler dolayısıyla bu Zengezur koridorunun gerçekleştirilmesini engellemeye çalışıyor ve doğal olarak bu engelleme çalışmalarını aynı zamanda provokatif adımlarıyla sürdürüyor. Nedir bu provokatif adımlar? İşte bölgede aslında bir barış olmadığını, savaşın devam ettiği görüntüsünü oluşturmak için sınırda ve Rus barış gücünün olduğu bölgelerde tahrik edici girişimlerde bulunuyor. Ateş ediyor falan. Tabii doğal olarak Azerbaycan da Ermenistan her provokatif adım attığında, her tahrik ettiğinde 44 günlük savaş sonrasında ki o durumun sürmesi adına, uluslararası hukukun yerine gelmesi adına Azerbaycan da gerekli önlemleri alıyor ve karşı askeri operasyonlar düzenliyor. Yani bu çok doğal. Azerbaycan'ın kendi toprak bütünlüğünü koruması adına, evet, uluslararası hukuku yerine getirmesi adına, hı hı, ve 10 Kasım tarihli bildiriye uyulmasını sağlamak adına.
Sayın Aslanlı, peki Azerbaycan ile Ermenistan arasında kesin bir ateşkes ne zaman sağlanır? Sağlanır mı ya da?
Aslında 1994'te ateşkes sağlanmıştı ama her iki tarafın kalıcı barışçı girişimlerde bulunmasıydı. Kalıcı barış da ancak uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla olur. O kararların ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin yerine getirilmesiyle olur. Ermenistan istediği aslında 1994 ateşkesinden sonra davrandığı gibi, şimdi de bu 10 Kasım tarihli üçlü bildirgeden sonraki davranışlarda aslında savaşın sürmesi, bölgede istikrarsızlık olması ve kalıcı barışa ulaşılamaması. Biz biliyoruz ki bu sadece Ermenistan isteği değil, diğer tarafların Ermenistan üzerinden Kafkasya'da ve genel olarak bölgede farklı çıkarları var. O çıkarları gerçekleştirmek için bunu yapıyorlar. Eğer Türkiye ve Azerbaycan'ın kararlılığı, önerdikleri bildiri işbirliği formatları var. 3+3 formatı var. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın ifade ettiği. Eğer hem Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan hem en azından Kafkasya'ya komşu olan 3 ülke ilkeli davranırsa, Türkiye ve Azerbaycan'ın önerdiği modeli kabul ederse, o zaman bölgeye kalıcı barış gelebilir ve tam
umarız, umarız Sayın Aslanlı. Sayın Aslanlı, süremizin de sonuna geldik. Umarız Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı bir barış sağlanır. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz telefon bağlantısıyla programımıza katıldınız. Sevgili dinleyenler, telefon bağlantımızda Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Araz Aslanlı vardı. Bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Güne bakıyor.